Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Akın Hocam, Onur Hocam ve Necati Hocamla beraber güzel bir sohbet yapacağız inşallah.
İnşallah.
Münafıkları konuşacağız, iman hakikatlerinden bahsedeceğiz
İnşallah.
inşallah. Münafık konusu çok önemli bir konu hocam. Hepimizin de bildiği gibi inşallah. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde bize münafıkların karakterlerini bildiriyor. Ve müminlerin münafıklarla karşılaşacağını da bildiriyor. O yüzden mümin kardeşlerimizin ve Müslümanların münafık tehlikesini uzak görmemeleri gerekiyor. Münafıkları da uzak görmemesi gerekiyor. Ya da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde yaşamış, daha sonra bir daha yaşamayacak bir kişiler olarak görmemeleri gerekiyor. Allah çünkü mümin topluluğundan münafıkların çıkacağını bildiriyor.
İnşallah.
O yüzden münafıklardan bahsetmemiz ve onların karakterlerini de deşifre etmemiz ayetler doğrultusunda, sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri doğrultusunda çok önemli. O yüzden karakterlerinden bahsedelim inşallah. Münafıklar zahiri düşünüyorlar. Çok zahiri bir bakış açıları var. Bunu da nasıl anlıyoruz? Mesela münafık iman etmeyenlere bakıyor. İman etmeyenler de Allah'ın, değil mi? Allah dilediği için onlara Allah mal veriyor, çocuklar veriyor iman etmeyenlere. Yani zahiri bakışta bir rahat bir hayatları varmış gibi gözüküyor bazılarının. Şimdi münafık baktığında bu konuyu işte zahiri değerlendiriyor. Kur'an'ı anlamadığı için, ama bakın Allah Tövbe suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukta çıkmasını ister. Allah bu mal ve çocukları işte iman etmeyenlere niye verdiğini bildiriyor. Allah onların canlarının zorluk içindeyken çıkmasını ister buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi münafık Kur'an'ı anlamadığı için, Kur'an'ı da uygulamadığı için ve Kur'an'a iman da etmiyor. Bu bakış açısıyla bakmıyor dolayısıyla. Zahiri bakıyor. İman etmeyenlerde bir mal, mülk gördüğünde onlara özeniyor. Onlara imreniyor münafık. Hep böyle onlar gibi olmak ister.
Güç ve onları onların yanında mı arıyorsunuz?
Evet, başka bir ayette Allah öyle buyuruyor. Şimdi müminlere bakıyor münafık. Müminlerde de zahiren hep bir zorluk ortamında müminler çoğu zaman. Allah çünkü müminleri imtihan ediyor deniyor. Değil mi? Ahlaklarının ne kadar güzel olduklarını müminlere göstermek için. Ahirette de bunlardan ecir almaları dolayısıyla müminleri zor ortamlarla Allah zor ortamlarda yaratıyor.
İnşallah.
Şimdi münafık işte baktığında hemen böyle bir durumda inkar eden yani iman etmeyenin yanına gitmek istiyor. Niye? Çünkü kolay ortamdaymış gibi gözüken o. Halbuki bilmiyor ki onu cehenneme götürecek olan o ortam. Allah'ın dilemesiyle. Yani orada güzel gibi gözüken, çekici gibi gözüken bir ortam. Allah onu çünkü onun da imtihanı için yaratıyor. Onu düşünemediği için, derin düşünemediği için o ayette hani bir seraba benzetiliyor, değil mi? Onu münafık serap gibi görüp orada güzel bir şey var zannedip oraya sökün. Ve değil mi Allah'a olan sözünden dönüyor.
Ve bir şey de
Diğer
olamıyor.
taraftan da müminlerin o yaşamış olduğu dışarıdan zahiren gözüken zorluk aslında müminler için bir ferahlık, değil mi? Bir güzellik
Evet.
oluyor. Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği budur diyorlar inşallah, değil mi?
Evet, inşallah. İnşallah.
Başka bir ayette de sizden öncekilerin başına gelmeyenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi sanıyorsunuz buyuruyor
İnşallah.
Allah. Şeytandan
Evet.
Allah'a sığınırım. Yani daha önceki yaşamış kişilerin başına gelen zorluklar işte iftira, işte sürgün, zorluk, işte eziyet bunların hepsi sizin başınıza da gelecek sonra cennete girebilirsiniz buyuruyor Allah ayette. Yani işte öyle evde oturmayla, hiçbir mücadeleye girmemeyle, daha öncekilerin başına gelenlerin mesela başına gelmemesiyle mesela kınayıcılar olacağından bahsediyor Allah ayette. Ve bir topluluğu giderir, kınayıcının kınamasından korkmayanları yerinize getiririm
İnşallah.
buyuruyor Allah inşallah. Demek ki böyle müminleri aynı zamanda bir toplulukta kınıyor.
Evet.
İmanı yaşadıkları
Alay
için.
ediyorlar.
Alay ediyorlar. Yani çok fazla şey var. Bunları yaşamadan cennete giremezsiniz buyuruyor Allah ayette. Yani öyle bilindiği gibi, mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin de dediği gibi cennet kolay değil, cehennem dahi lüzumsuz değil buyuruyor Bediüzzaman Hazretleri. Cennet kolay olmuyor inşallah.
Evet. Zaten baktığımızda peygamberlerin hayatında Allah Kur'an'da bildiriyor. Hepsinin başına değil mi? Zorlu ortamlar gelmiş. Allah zorlukla imtihan etmiş tüm peygamberleri ve etraflarındaki müminleri. Hazreti Yusuf'u imtihanlarını biliyoruz. Kuyuya atılıyor, iftira atılıyor. Hazreti Musa'ya yine o şekilde. Birçok peygamberde Hazreti Eyüp'le hastalık geliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme birçok eziyet ediyorlar o dönemin müşrikleri, iman etmeyenleri. Değil mi? Deve işkembesi atıyorlar, diken atıyorlar yoluna, taş atıyorlar. Bir sürü eziyete uğratıyorlar birçok. Ama bunların işte hepsi o müminin, değil mi? Peygamberlerin de aynı şekilde makamını, ecrini, böyle imanlarını yükselten bir şey oluyor. İşte münafık bu bakış açısıyla değerlendirmiyor. Münafık çünkü rahat bir ortam istiyor. Yani hiçbir şekilde, hani tabiri caizse keyfinin kaçmasını istemiyor.
Evet.
Böyle, canının acımasını istemiyor. Halbuki biz baktığımızda yine değil mi, birçok peygamberin başına gelmiş. Biraz önce söylediğin ayetteki gibi akın hocam. Eski ümmetlerin başına gelenler, peygamberlerin ve müminlerin sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi sandınız buyuruyor Allah.
Öte yana Allah-u Teala çok büyük rahmet sahibi. Her insana ancak kaldırabileceği kadar bir yük yüklüyor inşallah. Yani öyle kaldıramayacağı çok fazla bir yük Allah'ın izniyle yüklemiyor. Peygamberlerin Kur'an'da bahsedilen o kıssalarında inşallah o peygamberlerin imanının da derinliğini gösteriyor inşallah. Aynı şekilde Hazreti Mehdi'nin de başına çok şiddetli olaylar gelecek mesela. Onun da yine zorlukları ve çilesi olacak inşallah. O da onun imanının derinliğini gösteriyor. Ki yani ona sabredebiliyor, ona güç yetirebiliyor ve o imtihanı inşallah üstesinden gelebiliyor diyelim inşallah.
İnşallah.
Bütün müminlere Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'in bir sırrı ve imtihanın bir sırrı ve bir Rabbimizin de bir rahmeti inşallah. Kimseye kaldırabileceğinden daha fazlasını yüklemeyiz diyor.
İnşallah.
O yüzden inşallah bu tip hadiselerin olması insanın hem doğru yolda olduğunu gösteriyor, hem de olayların şiddetinin artması da İnşallah hani o kişinin imanının da kuvvetlendiğini, zamanla arttığını gösteren bir şey olmuş orada inşallah. Evet.
İnşallah. Ashab suresinin 17. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. De ki size bir kötülük isteyecek olsa sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa buna engel olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar. Yine Ahzab suresinin 16. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında meta alınıp yararlandırılmazsınız. Münafık çünkü münafıklığını aleni hale getirdikten sonra yani mümin toplumdan ayrıldıktan sonra şöyle bir mantık kuruyor zayıf kafa zekasınca. Diyor ki ben eğer münafıksam niye hemen başıma bir bela gelmiyor diyor.
Evet.
Halbuki Allah bakın buyuruyor. Pek az bir zaman dışında metalanıp yaralandırılmazsınız. Şimdi münafık çünkü bu bakış açısıyla daha fazla inkara saplanıyor. Değil mi? Yani bakıyor hani ben münafık değilim o zaman gibi bir kafasında bir şey düşünüyor. Daha fazla inkara saplanıyor. Yani o kalbindeki katılık, kalbindeki kabuk gittikçe bağlanıyor. Artık vicdanı tamamen ortadan kaybolmuş oluyor. İnkarın içine girmiş oluyor.
İnşallah.
İnşallah. Ve mücadeleden de kaçmaları korkaklıklarından dolayı münafıklar mücadeleden kaçıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o zamanki savunma amaçlı fiziksel savaşta münafıklar yine korkup kaçtılar. Ölümden korktukları için. Ama Allah buyuruyor. Öldürmekten kaçıyorsanız kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Yani eceli geldiği zaman zaten Allah onun canını alacak.
Evet,
ahir zamanda da sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda anlıyoruz ki biz fikri mücadele olacak. Ama münafıklar bu mücadeleden de kaçacaklar. Niye? Çünkü ahir zamandaki müminler de iftiraya uğrayacaklar. İşte bu iftira, bu zorluk ortamı kimi mümin belki tehdit edilecek canıyla. Bu zorluk ortamı münafığa zor gelecek. Münafık buna hiçbir şekilde girmek istemeyecek. Niye? Münafık nerede bir eğlence, ticaret görse oraya yöneliyor. Allah Cuma suresinin 11. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. İşte münafık Allah katında olan şeye bakmıyor. O hemen buradaki geçici birkaç 10 yılda rahat yaşamak istiyor. İnkar edenlerde ki imkanlara bakıyor. Değil mi? Ve onların yanına ayrılıp gidiyor. Ve mücadeleyi yarım bırakıyor. Eğlenceyi gördüğünde eğlenceye sökün ediyor.
İnşallah. Bir ayet okuyacağım inşallah. Mücadele Suresi 8. ayette münafıkların ne için yaşadıklarını Allah bize gösteriyor. Diyor ki onlar günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun münafıklar için? Yani işi gücü günah hakkında, peygambere düşmanlık hakkında ve peygambere isyan. Haşa, yani bu ne demek? Peygamberi hakimiyetten, onun iktidarından alıp kendilerinin kendi istediklerini başa geçirip hakim olacakları bir düzen. Yani haşa, onu alt etmek. Bu Hazreti Mehdi devrinde de inşallah görülecek. Onların tek bir derdi var. Düşmanlık yapıp ondan sonra isyanı teşvik edip Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve onun bağlı olduğu grubu inşallah güçlerini alıp kendilerinin onların üstesine gelmeye çalışmak. Bunun için çalışıyor, bunun için çaba harcıyorlar. Mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam İttihat-ı İslam için çalışıyor. Onlar düşmanlık yapıyor mesela. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların refahına, faydasına olacak ne varsa İslamiyet'in güzelliği açısından, Allah'a iman edenlerin sayısının artması açısından ne icraat yapıyorsa bunun aksini, yani onun yaptığının karşısında bir güç olarak onlara çaba harcıyorlar. Fakat onlar diyor Rabbimiz, şeytan Allah'a sınırım, sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Yani normal Müslüman gibi davranıyor müminlerin içerisinde, değil mi? Normal Müslümanca bir tavır, söz, hareketleri Müslümanca gösteriyor. Ve kendi kendilerine, az önce senin söylediğin gibi Erdem Hocam, söylediklerimiz dolayısıyla Allah bizi azap etse ya derler. Hani hemen azap bekliyorlar, evet. Hemen azap etse ya derler. Böyle haşa, kendi kıt kafalarınca Allah'a sanki böyle meydan okurmuşçasına haşa, Allah'a tenzih ederiz. Bir tavır, üslupsuz böyle bir değil mi? Böyle bir söz söylüyorlar. Allah bizi azap etse ya derler. Onlara cehennem yeter, Rabbimiz buyuruyor. Oraya gireceklerdir. Artık o ne kötü bir giriş yeridir inşallah.
Ayette böyle. Konuyla ilgili bazı ateistler de aynı mantığı ileri sürebiliyorlar. İnternet üzerinde rastladım ben, bir videoda rastladım. İşte dinle ilgili saygıya uygun olmayan şeyler söylüyor. Sonra da diyor ki işte ben diyor bunları söylüyorum diyor. Neden başıma yıldırım düşmüyor diyor. Demek ki haşa, işte oradan enteresan bir sonuç çıkarıyor. Şimdi bayağı zeki zannediyorlar kendilerini. O çok enteresan tabii, yani bu kadar saf konumuna düşmüş olmasına rağmen o kişilerin böyle kendini bayağı bir zeki ve uyanık zannediyor olması çok enteresan. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı onun üstünde, yani yeryüzünde canlılardan hiçbir şeyi bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Nas suresi 61. ayette buyuruyor Allah. Yani şu yeryüzündeki herkes yaptıkları Allah'a karşı, Allah'ın istemediği şeyleri yaptıkları zaman hemen cezalandıracak olsalardı diyor Allah, yeryüzünde zaten hiçbir canlı kalmazdı. Yani insan normalde, Allah ayetlerde bildiriyor zaten, nankör ve
unutkan.
Mesela unutkan olduğunu bildiriyor Allah, nankör olduğunu bildiriyor, zalim olduğunu bildiriyor aynı zamanda. İnsanın karakteri bu şekilde. Ama Allah bir süreye kadar erteliyorum diyor bu azabı. Yani çünkü hani insan kendini düzeltebilir, aklı başına gelebilir. Veyahut da azap çekecekse eğer, o azabını daha da arttırır yaptıkları şeylerle. Yani dolayısıyla öyle işte ben şunu işte masum tutuyorum böyle, neden havada durmuyor, demek ki şöyle falan gibi böyle bir mantıklarla hareket etmek, yani süper sığ ve süper saf bir kafa yapısının ortaya çıkardığı şeyler, yani sonuçlar inşallah.
Evet. Münafıkların, tabii Onur Hocam biraz önce söylediği gibi, münafıkların samimiyetsizliğini şundan çok iyi anlıyoruz. Münafıklar ne diye ortaya çıkıyor? Bir kere ben iman etmiyorum diye ayrılıp gitmiyor zaten müminlerin yanından. Siz yanlış uyguluyorsunuz diyor.
Evet.
İyiliğe sevk eden benim diyor. Isla edici benim diyor. Siz kötü yoldasınız, kötülük yapıyorsunuz diyor. Peygamberleri de bunu söylediler.
Peygamberimize dahi.
Evet, sallallahu aleyhi ve selleme de. Evet, o şekilde söylediler ve böyle ayrılıyorlar zaten. Şimdi ama biz
daha takvayız diyorlar.
Daha takvayız diyor. Gittiğimiz yerde dini daha doğru uygulayacağız diyor. Yani evet. Sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra. Bakıyoruz ama müminlerin yanından ayrıldıktan sonra ne yapıyorlar? Mesela ateistler varken, değil mi? Allah'a iman etmediklerini açık bir şekilde ifade edenler varken Müslümanlarla uğraşmaya başlıyorlar münafıklar. Evet. Yani bütün vakitlerini, mallarını, bütün imkanlarını müminlerle uğraşmak için harcıyorlar, kullanıyorlar.
De önemli olan nokta şu. Tek başına bir birey olarak müminlerle uğraşmaya başlamıyorlar. Münafıklar nasıl oluyorsa birbirlerini buluyorlar. Toplu olarak mücadele haline giriyorlar. Yani evet. Müslüman birisi, senin dediğin gibi mümin birisi, karşısında dini tebliğ edeceği veya mücadele edeceği çok daha fazla topluluk var, çok daha fazla insan var. Niye zaten dini yaymaya çalışan ve Allah için cehd eden insanlarla uğraşırsın? Evet. Değil mi? Onların gerçekten bu yolda iman etmediklerini, mümin olmadıklarını, tam tersine mümin toplumun karşısında bir grup olduklarını gösteriyor şu an.
Evet.
İnşallah.
Ağır zamanla ilgili de örneği verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Münafıkların ağır zamanda Mehdi'yi inkar edeceklerine, İttihad-ı İslam'ı istemeyeceklerini söyleyeceklerini buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da işte onun bir göstergesi olmuş oluyor. Yani hem müminlerle mücadele etmeleri münafıkların, hem de İslam birliğini istememeleri. Değil mi? Yani yeryüzünden zulmün kalkmasını istememeleri mesela. Bu da bakın Allah Bakara suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler diyor münafıklar. Ama hareketlerine baktığımızda biz müminlerle uğraşıyor. Yani iman etmeyenlerle ilgili tek bir fikri mücadelenin içine girmiyorlar.
Hatta
ayrı zamanda baktığımızda.
Hatta ellerine konukalar oluşuyorlar değil mi?
Evet. Hatta onları dost ediniyorlar, veli evet. ediniyorlar.
Evet.
Ki fikri mücadele ortamında yani şu andan örnek vererek konuşalım. Fikri mücadele nasıl yapılır? İşte hani internette değil mi? Bir takım çalışmalar yapılabilir. Sayın hocamızın yaptığı gibi kitap çalışmaları yapılabilir. Yine Onur hocam, Akeza sen mesela konferanslara çıkıyorsun değil mi?
Birçok kardeşimiz çıkıyor evet şu an.
Arkadaşlarımız da çıkıyorlar. Şimdi münafıkların yaptığını, münafıklar bunların hiçbirini yapmıyorlar. Üstüne üstlük buna engel olmaya çalışıyorlar. Mümin toplumun içerisindeyken bunları yapmadıkları gibi mümin toplumundan dışarı çıktıklarında da kendi o kötü yollarında bunları yapmaya başlıyorlar bu sefer. Evet. Yani internet kullanmaya ya da internette işte nasıl hani bir fayda yapılır, nasıl bir faaliyet yapılır bilmiyoruz diyenler mümin toplumundan ayrıldıktan sonra nasıl faydalı, oraya nasıl faydalı hale gelebiliyorlar.
Evet, küfür etmeye başlıyorlar.
Hemen küfür etmeye, hizmet etmeye başlıyorlar.
Peygamberimiz döneminde de savaşmayı bilseydik savaşırdık diyorlar evet. mesela. Ahir zamanda da mücadele etmeyi bilmiyoruz. Biz o kadar işte yetenekli değiliz falan gibi şeyler öne sürüyorlar. Ama Allah ayette bildiriyor Mücadele suresinde 19. ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur buyuruyor Allah. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Yani tamamen şeytan mantığı var kafalarında. İnşallah. Dikkat edin. Bakın Allah dikkatli olmamızı emrediyor. Şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir buyuruyor Allah ayette inşallah. Mesela yine başka bir ayette münafıklarla ilgili. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır buyuruyor Allah. Bakara suresi 10. ayette. Yani kalpleri hastalıklı. Zaten mantıkları, bakış açıları falan birbiriyle çok tutarsız. Yani ne dedikleri belli değil. Yani bir taraftan işte biz çok dindarız da diyorlar. Bir taraftan küfürle el eleler. Ondan sonra Kur'an'a karşı savaş açmış durumdalar. Bir taraftan ehli sünnetiz de diyebiliyorlar aynı zamanda. Yani böyle ne dedikleri belli değil. Kalplerinde Allah hastalık olduğunu bildiriyor inşallah.
Münafıkların müminlerle beraberken müminlerin yaptığı fikri mücadeleden geri kalmalarında kendileri seviniyorlar. Yani müminler elini evet. her zaman taşın altına koyuyorlar. Her zaman değil mi? Siperi göğüslerini çekiyorlar. Enayi oldukları mı şimdi? Hayır. Evet, Allah rızasını aradıkları için, istedikleri için. Ama münafıklar ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Kaçtıkları için de kendilerini uyanık görüyorlar. Şimdi Allah Tövbe suresinin 81. ayetinde şu şekilde buyuruyor. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah'ın yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. bir kavrayıp anlasalardı. Şimdi Allah ayette çok net bir şekilde bize bildirmiş elhamdülillah. Evet. Yani onların bahaneler sürerek havanın sıcak olması veya yine başka ayette Allah bildiriyor. Evlerin açıkta olması bunlar bir bahane değil. Allah sıcağı örnek göstererek savaşa çıkmamayı makul görene çok net söylüyor. Cehennem ateşinin sıcağı çok daha şiddetlidir. Evet. Yani mümin olan bir insanın ahiretin varlığını kesin bir bilgiyle inanan birisi için zaten bu sıcakta savaşa çıkmayın demek neredeyse imkansız.
Yani
imkansız
zaten peygamberimizden daha iyi biliyorlar yani. Peygamberimiz zaten aynı şehirde yaşıyor, aynı ortamda yaşıyor. İnşallah. Yani peygamberimiz de zaten Allah, havanın sıcaklığını yaratan Allah zaten Allah'ın emri. Yani o kadar saçma bir mantık ki. Yani kalplerinde tam bir hastalık var. Çünkü kendileriyle ilgili ayet inmesinden dolayı çekindiklerini bildiriyor Allah ayette. Bakın tam şeytan mantığı. Mesela şeytan Allah'ın varlığını biliyor. Ama Allah'a isyan ediyor ve Allah'a itaat etmekten kaçınıyor. Elçiye karşı da itaat etmekten kaçınıyor haliyle. Tam şeytan mantığı münafıklarda tecelli ediyor. İnsan halidir demişti zaten hocamız. Münafık şeytanın insan halidir. Yani Allah'ın varlığını ve ayet indiğini biliyor peygamberimize. Ama kendileriyle ilgili ayet inmesinden çekiniyorlar. Bizim durumumuzu bildiren bir ayet indirilir mi diye acaba Allah tarafından diye çekiniyorlar. Ya tam hastalıklı bir bakış açısı. Mesela münafık karakterini anlatan yine detaylı bir ayet var. Onu okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şunların hiçbirine itaat etme buyuruyor Allah. Yemin edip duran, yani sürekli yemin ediyor. Her konuda insanları ikna etmek için, yalan söylediği için sürekli. İnsanları ikna etmek için zaten dindar bir görüntü verir her zaman münafık kendine. Ve sürekli yemin ediyor, ha tamam kesin doğru söylüyor diye bir imaj oluşsun diye. Aşağılık, yani aşağılık karakterli, pis bir karakteri oluyor. Alabildiğini ayıplayıp kötüleyen, yani Müslümanları sürekli kötülüyor mesela. İşte siz şöylesiniz, böylesiniz, işte mücadele edemezsiniz, şöyle beceriksizsiniz falan gibi sürekli bağırıp çağırıyor, Müslümanları kötülüyor. Söz getirip götüren, demek ki küfürle sürekli
köprü halinde.
Evet, sürekli görüşme halinde ve müminlerin arasından söz götürüyor. Hayrı engelleyip sürdüren, mesela şu anda aynı zamandaki en büyük hayır ne? İttihat-ı İslam. Değil mi? İslam ülkelerinin birleşmesi ve Müslümanların üzerindeki zulmün kalkması inşallah. Hayrı engelliyor ve bunu sürdürüyor. Yani ne olsun işte İttihat-ı İslam olmaması için elinden geleni yapıyor. Mehdiyeti engellemek için elinden geleni yapıyor ve bunu da sadece bir kere yapmıyor. Sürdürüyor. Bununla ilgili bir gayreti var. İnşallah. Saldırgan bir yapısı vardı münafıkların. Böyle damarına basıldığı zaman bir anda hani böyle tanınmaz hale gelir. Saldırgan bir yapısı olduğu için. Olabildiğince günahkar, sürekli günaha giriyor. Girmedim diyor. Günaha girmem diyor. İşte günah işlemem diyor. Bir bakıyoruz. Yani çok büyük günahlara girdiğini görüyoruz mesela münafık karakterinin. Zorba, saygısız, dine karşı saygısız bir üslubu var. Yani böyle dinle ilgili işte fıkra anlatıyor, espri yapıyor kendi olmayan aklınca. Saygısız bir üslupla yaklaşıyor.
Zorba da geçti. İnşallah. Hani dinde kan olduğunu iddia ediyor değil mi?
Maşallah evet.
Kana düşkün, kana meraklı münafık.
Maşallah.
Sürekli asmalıyız, kesmeliyiz şeklinde konuşuyor.
Doğru, inşallah çok doğru. Sonra da kulağı kesik. Kalem suresi 10 ve 13. ayetler arası. Allah net bir şekilde bildirmiş yani. Ya bu ayetteki bilgileri öğrendikten sonra zaten Allah'ın izniyle net münafık müşrik karakterini insan teşhis edebiliyor.
Ya, münafık sürekli bahane üretiyor ama normalde içindeki niyet şu, ayette de söylendiği gibi sürekli peygambere isyan için çalışıyor. Peygambere sürekli düşmanlık planları yapıyor. Peygamberin yanında tamam kabul ettik diyor, uyduk diyor, tamam diyor. Ama dışarı çıktığında kendisi gibi münafıklarla bir araya gelip gizli fısıldaşmalar yaptığını söylüyor Rabbimiz. Yani peygambere isyanı, düşmanlığı, mesela Hazreti Mehdi devrinde Hazreti Mehdi'nin tam karşısında, Müslümanların tam karşısında onlara isyanı, onları yoluna alınacak fısıldaşmalar, planlar kurduklarını söylüyor. Bunu yaparken de mesela sorgulandığında, sorulduğunda öne sürdüğü bahaneler çok komik. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde hava sıcak diyorlar. Havanın sıcak olduğu zaten yüzlerce yıldır Arabistan'daki iklim zaten sıcaktır. Yani o gün mü sıcak oldu? Belli ki zaten havanın sıcak olduğu çok kesin ve kati yani. denizde geminin yüzmesi için mesela burası çok ıslak demek gibi bir şey. Zaten sıcak belli yani. Evet. Onu herkes görüyor. Ondan sonra evimiz açıkta diyor. Evimiz açıkta ne demek? Yani çok alakasız. Normalde ortaya bir şey atıyor ama niyetinden dolayı kendi ahmaklığını da ortaya koymuş oluyor.
Evet.
Ya kafası mesela hiç akıllı değil. Şeytan gibi. Tam şeytanın şeyini görüyoruz. Şeytan şimdi çok zeki bir yaratık olabilir. Belki dünyanın en zeki yaratığı olabilir. Hani peygamberi ve elçileri ve Hazreti Mehdi'yi tenzih ederim. Ama akıl yok, sıfır. Yani göz göre göre mesela inkar ediyor. Hiç akılsız bir hareket. Münafık da öyle. Öne sürdüğü bahaneler de çok komik ve aptalca olmuş oluyor.
Kendisini mesela gizlemeye çalışıyor ortamda değil mi? Ayetler dine Allah bildiriyor bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu ortamda kendisini arkalara gizlemeye çalışıyor münafık. Ki Allah ayetlerinde bildirmiş inşallah. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tanıyor yüzlerine baktığında. Yine sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde bildiriliyor. Ayrı zamanda Mehdi de münafıkları tanıyacak.
İnşallah.
Ve manen darmadağın edecek inşallah. Hadiste bildiriliyor.
Münafıkların bir en önemli temel özelliklerinden bir tanesi itaatin kendilerine çok ağır gelmesi. Değil mi? Neden
evet.
Mümin toplumun yanından ayrılıyor? Çünkü dönemimize bakarsak Hazreti Mehdi'ye değil mi itaat etmekten çok fazla
çekinecekler.
Evet. Ve bu yüzden ayrılacaklar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanına baktığımızda ona itaat etmekten çok istemedikleri için, ona evet. itaat etmek istemedikleri için onun yanından gidiyorlar. Allah Nur suresinin 48. ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Aralarında hikmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman onlardan bir grup yüz çevirir buyuruyor Allah ayetinde. Fakat normal tamamen Allah'tan korkan, Allah'a bağlı olan bir mümin nasıl davranıyor? Allah bir tane ayetinde şu şekilde buyuruyor. Aralarında hükmetmesi için Resul kendini çağırdığında tam ayet hatırlayamadım.
İcabet ediyorlar şu an.
Evet icabet ediyorlar. Yani itaati hiçbir şekilde şey yapmıyorlar. Bozmuyorlar. İtaati hiçbir şekilde kırmıyorlar. Fakat münafık ne yapıyor? İtaat etmemek için kaçıyor.
Başkalarını...
Yani kendini peygamberden haşa daha üstün görüyor. İnşallah.
Başkalarını siper ederek kaçanlar evet. geliyor mesela İnşallah. Ayette. Onların hani Allah onları gördüğünü, bildiğini o kaçmanın yani ortamdan haşa kendisini gizlemeye çalışıyor ama Allah her şeyin farkında olduğunu, her şeyi bildiğini inşallah ayette bildiriyor. Hatta bak bir ayette Nisa suresi 108. ayette şeytan Allah'a sınırım. Onlar yani münafıklar insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa o kendileri sözden yani plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken münafıklar Allah onlarla beraberdir. Allah yaptıklarını kuşatandır inşallah. Her zaman Allah herkesin ne yaptığını, ne hissettiğini, ne düşündüğünü, nerede ne konuştuğunu en ince ayrıntısına kadar Allah biliyor. Çünkü Allah yaratıyor inşallah. O saf yani akılsızlar da kendilerinin sadece zahir olarak diğer Müslümanlardan gizlendikleri için yani bilinmediğini zannediyor. Halbuki Allah her şeyi kuşatandır diyor inşallah ayette.
Evet. Hocamız bir röportajında şunu söylemişti. Mesela işte fikri mücadele dönemindeyiz şu anda. Ayrı zamanda fikri mücadele yapılıyor inşallah. Hazreti Mehdi geldiğinde de fikri mücadele yapacak. Çünkü kan akıtmayacağını hiçbir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Dolayısıyla şu an fikri mücadele çağındayız. Bir kısım kişilere işte hadi fikri mücadele yapalım Allah yolunda dediğimizde biz bilmiyoruz bu yani konularda işte yetersiz gibi açıklamalar yapabiliyor. Hocamız da yurt dışına çıkıp tuğla gibi kitapları okuyup ezberliyorlar. Ama fikri mücadele yapalım deyince biz bilmiyoruz diyorlar demişti. Gerçekten bu işte Peygamberimiz dönemindeki sıcaktan dolayı savaşmıyoruz mantığıyla aynı şey olmuş oluyor. Değil mi? Mesela bir Allah ayette bildiriyor. Şeytan Allah'ın eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi buyuruyor. Tövbe suresi 42. Yani hemen yakında ona yarar getirecek bir şey olursa hemen icabet ediyor. Yani mesela işte bir ticaret oldu. İşte ticaret sonucunda şu kadar bir para elde edeceksin dediği zaman bütün gayretini, bütün şevki, bütün işte imkanları hepsini sunuyor mesela. Yakın bir yarar çünkü bu. Ama Allah rızası dediğimiz zaman o bir tek cennette öldükten sonra olabilecek bir şey inşallah. Bu dünyada da olacak bir şey ama Allah'ın sonsuz rızası da cennette yaşayacağız inşallah Allah nasip ederse. O uzak geliyor ona Allah'ın sonsuz rızası. O yüzden ya işte hastayım diyor ya aileme bakmam gerekiyor diyor ya hava sıcak diyor. Enteresan sebepler uyduruyor ama o uydurdukları sebepler tabii Allah katında geçersiz. Allah ayetlerinde bildiriyor. Yani çünkü her şey o kadar net ki aynı zamanda. Yani biz bakıyoruz mesela şu dönemde ateizmin temelini oluşturan evrim teorisi var. Evrim teorisi de öyle bazıları mücadeleden kaçmak için evrim mi kaldı gibi bir şey öne sürüyorlar. Evrim fikri olarak tabii ki kalmadı. Yani tamamen bütün fikri altyapısı çok ertelenmiş durumda şu anda hocamız tarafından inşallah. Ama insanların zihinlerinde halen daha yer edebiliyor. Tam bitirilmesi gerekiyor. İşte Kur'an hakikatlerini anlatalım. Gerçek İslam'ı peygamberimizin nasıl yaşıyorsa o gerçek İslam'ı anlatalım dediğimizde bu da ayrı bir konu. Çünkü bir bakıyoruz bazı yobaz bir güruhat enteresan bir şekilde peygamberimizin de bildirdiği bir şekilde. Aynı zamanda çünkü dine çok fazla bidat katılacağını peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem ve hurafe katılacağını bildiriyor. Bunları temizleyelim, gerçek dini ortaya koyalım dediğinde bu da ayrı bir mücadele konusu. Ayrı zamanın anlatılması ayrı bir mücadele konusu. Çünkü bazı kardeşlerimiz ayrı zamanda olduğumuza bir türlü kabul etmek istemiyor. Yani çok fazla konu var. Kur'an mucizeleri, iman hakikatleri. Ya bunların hepsi birer konu Allah'ın izniyle ve hani şu anda Müslüman olan ve samimi olan bir insanın yapacağı binlerce, on binlerce faliyet var. Çok fazla şey var. Ama işte evrim konusu açılıyor mesela. Ya evrime inanan mı var deyip evrim mücadelesini bir kenara koyuyor. Şimdi ayrı zamandayız. Peygamberimizin tüm dedikleri çıktı. İşte bunu anlatmak lazım. Peygamberimizin mucizesi. Yok ayrı zamanda değiliz diyor. Hiçbir alamet çıkmadı diyor. 200 alamet çıkmış. Hiçbir alamet çıkmadı diyor. Onu da bir kenara koyuyor. Kur'an mucizeleri var. Onu anlat. Ya işte Kur'an mucizeye mi ihtiyaç var inanmak için? Biz zaten Kur'an'a inanıyoruz. Şimdi işte onları anlatmanın ne lüzumu var gibisinden çok fazla var böyle kişilerde. Kur'an mucizelerini de bir kenara koyuyor. Kardeşim sen nedir konun o zaman? Sen niye yaşıyorsun dediğimizde. Valla diyor önümüzdeki ay ben bütün hazırlıklarımızı tamamladık diyor. Evleneceğiz diyor. Yani ben şu anda ona kilitlenmiş durumdayım diyor. Benim kafama başka şeyler sokma diyor. Yani ben mücadele etmek istemiyorum diyor zaten diyor. Sen ama dindar olduğunu iddia ediyorsun. Ehli sünnetim diyorsun. Dindarım diyor. Yani ben sizden daha dindarım diyor zaten. Yani ben Allah'a çok yakınım diyor. Ehli sünnetim diyor. Kur'an'a tam tabiyim diyor. Zaten evliliğimi de sünnet olduğu için yapıyorum diyor. Yani ben o kadar dindarım diyor. Yani bunun süper samimiyetsiz bir tavır olduğu çok belli yani. Sen iman hakikatleri anlatmazsın. İman hakikati dediğimiz zaman İşte enteresan şeyler uyduruyorsun. İşte iman hakikati, biz zaten Allah'a inanıyoruz zaten. İman hakikatlerine ihtiyacımız yok diyorsun. Kur'an mucizesi konusu açılıyor, aynı şeyi söylüyorsun. Ayrı zaman konusu yok, ayrı zamanda değiliz. Evrim konusu, evrim mi kaldı? Biz seni bir türlü mücadelenin içine sokamayacağız o zaman yani o anlaşılıyor. Ne yapıyorsun? Evde ben gece yatarken 1000 tane tespih çekiyorum. Evlilik de tamam. Kavun ve pilav sünnetini de her akşam yerine getiriyorum. Dolayısıyla çok dindarım. Sizi de bu dini yaşamaya davet ediyorum. Yani biz o şekilde yaşamayız Allah'ın izniyle. Biz gece gündüz mücadele edeceğiz. İnşallah. Samimi baktığımız zaman görüyoruz yani bunu. İnşallah.
Evet bak ayette Tevbe suresi 47. ayette Allah şöyle buyuruyor şeytan anasının. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Böyle pislik yani laf taşımak, böyle tevil yapmak, onun söylediğini ona değişik bir şekilde yansıtmak. Ya olabildiğince hep negatif. Zaten savaşa çıktıklarında gelmiyorlar. Geldikleri zaman da bak Allah diyor ki aranızda fitne çıkartmak isterlerdi. Size kötülük ve zarardan başka ilave bir şey yapmazlardı diyor inşallah. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Ama onlar ancak kendi nefislerine zulmediyorlar. Ya zaten kendisi de mücadele anlamında müminlerin arasında olmasına rağmen fiili olarak bir işe yaradığı da yok yani. Normalde zarar getiren. İşte hocamız bu konu üzerine çokça durmasının sebebi münafık bir tehlike, bir eksi, bir negatif bir şey. Yani ona eğer Müslüman gözünü açık tutup, dikkatli olup münafık tehlikesine karşı sürekli teyakkuz halinde olmazsa, değil mi? Dikkatini vermezse, olaya konsantre olmazsa o zaman münafıkların zarar verme ihtimalleri artmış olur. Onların yavaşlatma istekleri olabilir. O anda mesela bir hayrı engelleme durumuna girebilirler. Onun için münafık tehlikesine karşı sürekli Müslümanın teyakkuzlu olması lazım. Dikkatini açması lazım. İnşallah. İşte bu inşallah nasıl bir sporcu idman yaptığı zaman ne kadar iyi idman yaparsa zinde ve formda oluyor ve mesela maça çıktığı zaman ona göre efor sarf edip daha böyle iyi bir sonuç ortaya çıkartıyor. Münafık da Müslümanın hocamız gübresi demişti. Değil mi? Yani o cehd, o uğraşma, o dikkat, o mesela aklını kullanmak, o fikrini mesela beynini kullanıyorsun, aklını çalıştırıyorsun. Kur'an ayetlerine daha sıkı sarılmış oluyorsun. Dini daha iyi öğrenmiş, Allah'ı daha çok düşünmüş, daha çok konsantre olmuş hale geliyorsun. O tehlikeye karşı mesela olabilir diyorsun, iyi dikkat düşünmek gerekiyor. İşte bu müminin inşallah imanını arttıran, dikkatini arttıran, İnşallah böyle daha da sıkı sarılmasına vesile olan bir şey haline dönüşmüş oluyor.
İnşallah. Akın hocam biraz önce saydığı, özelliklerini saydığı insanlar da Allah'ı değil, insanları hoşnut kılmaya çalışıyor.
Evet.
Yani Allah'ın rızasına göre hareket etmiyorlar. Öyle bir amaç edinmiyorlar Allah'ın rızasına, insanların rızasına amaç ediniyorlar. O yüzden Allah Tövbe suresinin 62. ayetinde şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi hoşnut kılmak için Allah'a yemin ederler. Oysa mümin iseler hoşnut kılınmaya Allah ve elçisi daha layıktır. Sürekli bu insanlarda biz görüyoruz ki münafıklar da insanları hoşnut etmeye çalışıyor. Yani Allah'ın hoş gördüğü bir şeyi o yüzden yapmıyor. Değil mi? Allah mesela yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin buyuruyor ayetinde. Münafık bunu yapmıyor. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi çirkin karşılıyor. Bakın Muhammed suresinin 28. ayetinde Allah şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular. Ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Yani münafık, bu ayette şunu da anlıyoruz tabii. Münafık müminleri aklınca kandırabilmek için müminlerin yanında bulunduğu sürede sürekli bir şeylerle meşgulmüş gibi davranıyor. Bir iş yapıyor gözüküyor belki ama Allah o amellerini de boşa çıkardığını bildiriyor. Çünkü samimi yapmıyor onu münafık. İnsanlara hoş gözükmek için yapıyor. Mesela mallarını harcamaları da, değil mi? İnsanlara, yani ibadetleri de gösteriş için.
Namaz kılıyor.
Her şeyi gösteriş için. Yani insanlar varken etrafında eğer o topluluktan bir menfaati varsa münafığın, mesela namaz da kılıyor. Tüm ibadetleri namaz kılıyor. Tüm ibadetleri yapıyor. Ama tek başına kaldığında, şeytanıyla baş başa kaldığında hiçbir zaten ibadetini yapmadığı gibi inkarını açık bir şekilde dile de getiriyor.
İnşallah. Bir ayette Allah o övünme konusu önemli. Allah dünya hayatı ile ilgili bildiriyor onu. Şeytan Allah'a sığınırım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme süresi ve konusu. Mal ve çocuklarla da bir çoğalma tutkusudur diyor Allah ayette. Bakın çok net bir şekilde dünya hayatının, hani böyle insanların kafasındaki, bir kısım insanların kafasındaki dünya hayatına bakışı Allah bildiriyor. Çünkü bir bakıyoruz, hatta bu reklamlara falan da yansıyor bazen, böyle reklamlarda da bu psikolojiyi görebiliyoruz. İşte onu niçin alıyorsun bunu? Kıskandırmak için diyor mesela, işte falancayı diyor, bunu göstermek için diyor. Yani araba alıyor mesela, arabayı işte şöyle arabası var desinler diye alıyor. Ayakkabı alıyor, ayakkabıyı şu onun için alıyor. İşte kendine kıyafet oluyor mesela, işte çok iyi giyiniyor desinler diye alıyor. Ondan sonra başka bir şey yapıyor, onu desinler diye yapıyor, bunu desinler diye yapıyor. Yani böyle hayat zehir hale geliyor, onu dedirtmek için karşı tarafa da ayrı bir vakit harcıyor, enerji harcıyor. İşte yaptığı, aldığı, böyle her saniyesi desinler mantığıyla olmuş oluyor. Hocamızın Basitliğin Kirli Kültürü isimli bir kitabı var. O kitapta çok detaylı bir şekilde bu basit kültürün anlatıldığını görüyoruz. Bugün Allah aranızda bir övünme, mal ve çocuklarla da bir çoğalma tutkusu. Mesela çocuğu üniversiteye gidiyor. İyi üniversiteye gitmesi her ortamda, mesela şu üniversite mezunu.
O çok önemli hale geliyor. Evet.
Evet, yani şurada okuyor. Veyahut da şu üniversiteyi bitirdi. İşte şunu yaptı, bunu yaptı, özellikleri şunlardır çocuğumun gibi. Bakın, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusu, aynı zamanda da övünme. Evet. Yani bu bakışı Allah, bakın ayetin devamında şöyle bildiriyor. Bir yağmur örneği gibi. Onun bitirdiği ekin, ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra o bir çer çöp oluvermiştir. Bakın dünya hayatının konusunu anlatıyor. Gerçeği Allah, nasıl olduğunu anlatıyor. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Yani bu tarz konularla değil diyor Allah. Sadece benim rızama göre hareket edin. Bir şey alıyorsanız, bir araba alıyorsanız mesela benim rızama uygun olduğu için alın. İşte bir yere gidiyorsanız benim rızama uygun olduğu için gidin. Bir kıyafet alıyorsanız benim rızam için alın. Şu falanca ne kadar güzel giyiniyor desin diye değil. Allah rızasına en uygun olduğu için alın buyuruyor Allah. Yani ne olursa olsun aklınıza gelebilecek her şey. Her adımımızda, çünkü Allah ayette benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve dirimim alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Yani her saniyesi, her yaptığı şey Allah rızası için olması gerekiyor benim. Yoksa işte çer çöp oluvermiş bir bitki parçasından bir farkı olmuyor yaptıklarının.
İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Saydıklarımızın hepsi de onlar helal şeyler değil mi? Allah, evet. Hepsi helal. Allah sadece onları yaparken müminin Allah rızasını, Allah'ı düşünerek, Allah'ı anarak, değil mi? Evet. Allah'a şükrederek yapılmasını istiyor.
Evet. Zaten Hazreti Süleyman yaptığı gibi.
Evet, Hazreti Süleyman yaptığı gibi inşallah.
Hazreti Süleyman. İnşallah. Münafıkların yani hiçbir müminin, hiç kimsenin unutmaması gereken en önemli, en güzel noktalardan bir tanesi de münafıklar inşallah cehennemin en aşağı tabakasına atılacaklar.
Evet.
Yani dünyada o kendini çok akıllı gördükleri, işte mücadele etmedikleri, kendilerince rahat ortamlarda yaşadıkları yine kendilerince. Fakat bunların hepsi kısa bir süre sonra sona erecek onlar için. Ve cehennemin en alt tabakasında en şiddetli azaba uğratılacaklar inşallah. Nisa suresinin 145. ayetinde Allah bu durumu şu şekilde açıklıyor. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamaz. İnşallah onlar kendilerine ummuyorlar ahiretin, evet, olduğunu, fakat çok yakında inşallah görecekler.
İnşallah. Allah Nisa, Allah Nisa suresinin 115. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o, buyuruyor Allah. Münafıklar, çünkü münafıklar dini tamamen biliyorlar. Ya Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor bunu. Yani değil mi? Kur'an boğazlarından aşağı geçmez buyuruyor. Ya, ağzıyla aslında çok iyi biliyor. Ezbere söylüyor hatta baktığımızda kim zaman. Dini çok iyi biliyor. Ama buna rağmen işte elçiye muhalefet ediyor. Müminlerin yolundan başka bir yola uyuyor. İman etmeyene dost ediniyor. İman etmeyen de arıyor güç ve izzeti, onuru. Hep zahiriye göre hareket ettiği için hep rahatlık neredeyse, menfaati neredeyse oraya göre hareket ediyor.
Evet.
Allah'ın rızasını değil, insanların rızasını amaç ediniyor. Kendi nefsine amaç ediniyor. Nefsinin rahatlığını amaç ediniyor.
Evet. Bu söylediğin mantıkla ilgili bir örnek geldi aklıma da. Bundan bir 7-8 sene önce bir dini kitaplar satan bir yere gitmiştim. Orada baktım Kur'an okunuyor. Şeyden normal işte televizyondan, VCD'den Kur'an okunuyor. Ve sesli bir şekilde, açık yani şey içerisinde, kitap evi içerisinde. Hani ben söyledim oradaki çalışan kendine, çünkü Allah ayette Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun buyuruyor. Yani Kur'an okunan yerde konuşulmaz normalde. Sadece dinlenir inşallah. Bu çok önemli bir ayet.
Farz yani.
Farzdır Allah'ın emri. Yani işte Kur'an haşa öyle okunsun, biz de burada muhabbetimize devam edelim. O Kur'an bir taraftan okunmaya devam etsin gibi bir şey olmaz. Sorduğumda şöyle bir şey söyledim. Orada Kur'an okuma yarışmasında derece almış birisinin kendi sesiymiş. O kişi de oradaymış. Ve bir baktım o kişi Kur'an'ı açmış. Yanındaki arkadaşıyla da sohbet ediyor. Ya hem hafız hem Kur'an okuma konusunda süper bilgili. Yani işte tecvitli Kur'an okuma da aşmış yani. Çok iyi durumda ve derece almış. Yani birinci falan olmuş birisi. Bakıyoruz Kur'an'ın bu emrini bilmiyor. Yani peygamberimizin bildirdiği, tabii yine kardeşimizi tenzih ederiz, kimse tanımıyorum ama Mesela Kur'an okuyacaklar ama boğazlarından aşağı geçmeyecek. Yani çok iyi Kur'an bilecekler, çok iyi Kur'an okuyacaklar ama hükümleri bilmeyecekler.
Ya da hayatına yansıtmayacak, uygulamayacak.
Evet. Anlamı, derinliği Kur'an-ı Kerim'in çok önemli. Ondan yoksun olacaklar diye inşallah. Evet. Ama demek ki çok güzel okuyanları da olabilecek, çok güzel konuşanları da olabilecek. Çünkü ayette söyleniyor, konuştukları zaman onları dinlersin diyor. Demek iyi konuşabilmeleri bir kriter değil. Buradan bunu anlıyoruz. İyi konuşabilmek bir kriter değil. Münafıkların bilmediği çok önemli bir gerçek var. Allah onu Münafıkun suresi 8. ayette şöyle söylüyor. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Onlar sadece dünyadan içte olanı, mal, para, zenginlik, rahatlık, nefsin hoşuna giden şeylerin iyi olduğunu, üstün olduğunu, güçlü olduğunu düşünüyorlar. Ama Allah münafıkların bilmediği izzetin, yani güç, onur ve üstünlüğün ancak Allah'ın, onun Resulü'nün ve müminlerde inşallah olduğunu söylüyor.
İnşallah. İnşallah. Evet, kısa bir aramız var, daha sonra devam edelim inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyur hocam.
İnşallah. İman hakikatlerle devam edelim. İnşallah. Bu zamanda ilk yarıda söylemiştik. Fikri mücadele hakim inşallah. Bu zamanın farz vazifesi inşallah. Değil mi? İddiat-ı İslam. Darwinizm ve materyalizmin ortadan kaldırılması. Müminler, Müslümanlar, bütün dünyadaki Müslümanların inşallah bunun için çalışması gerekiyor. Çünkü bu zamanın en büyük farz vazifesi bu. Çağın putunun kırılması ve İslam birliğinin sağlanması. Bu kadar basit konu. Basit demeyeyim, Allah affetsin. Konu bu kadar. Anlaşılır inşallah. Şimdi iman hakikatleri, değil mi? Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Her şeyin fevkindedir diyor inşallah. Biz de iman hakikatleriyle çağımızın putu olan materyalizm ve darwinizm taununa karşı mücadele edelim o zaman inşallah.
İnşallah.
Evet, şimdi bir ekranda bir video gösteriyorum. Burada ne görüyoruz? Burada bir tane canlı diyeceğim. Canlının içini görüyoruz. Hücrenin içindeyiz. Burada yolların içerisinde, hücrenin içerisinde mikrotübül adı verilen proteinden yapılmış yollar var. Bu yollarda yürüyen bir protein görüyoruz. Buna motor proteinler deniliyor. Kinezin motorları da deniliyor. Şimdi gördüğümüz gibi buradaki yapıların her birisi birer protein. Bakın orada yürüme hareketi yapan protein. Üstünde vesikülün içerisinde taşıdığı protein. Altta yolda yürümüş olduğu yine protein. Adeta bir motor var ve yürüyor gibi inşallah. Şimdi bu eğer karışıklık olmazsa şeye devam etsin orada yürümeye. Biz de sol tarafta bunun kimyasını gösteren bir video izlemeye devam edelim. Şimdi bu parçada gördüğünüz gibi motor başlıklar var. Tutunucu başlıklar var ve bağlantı elemanları var. Bu proteini yapılı olan elemanda. Alttaki bu mikrotübül, bu yan ekranda görmüş olduğumuz şu yolu temsil ediyor. Şimdi bu normal şunlar da adım atan o ayaklar diyelim ve bu da onun saplı bağlı olduğu sap diyebiliriz. Yani bağlı olduğu diğer protein elemanı diyebiliriz. Şimdi bakın bir adım nasıl atılıyor? Öncelikle bir kere hepsi birbirine uyumlu yaratılmış vaziyette. Bütün bakın adımın atıldığı adım ayak yani. Mikrotübüle bağlantı yaptığı an ATP denen vücudumuzdaki pil olarak, biyolojik pil olarak adlandırabileceğimiz yapı ile çalışan bir motor. Her bağlantı yaptığında, mikrotübüle bağlantı yaptığında bir ATP almaya çalışıyor. Yani bir pil almaya çalışıyor. Bakın şu an pili aldı. Bir tane bakın ATP çıktı. Bu ne demek? Biraz sonra daha ayrıntısını anlatacağım. Bir enerji birimi yüklendi demek. Şimdi diğer adım. Bakın ileri doğru gidiyor. Bunu biraz daha bu tarafa doğru çekelim. Ya yani büyütelim artık. Diğerini çok gördük. Şurada dondurup. Bunu da şu tarafa alalım. Evet. Bakın şimdi bir adım atıyor. Şu an bağlanırken ne oldu? Az önce ilk adım burada ATP yüklenmişti. Şimdi ATP şu an hazır. ATP demek 3 tane fosfat. Adenozin trifosfat demek şu. P fosfat, tri sayı, 3 tane fosfat var. Şimdi burada yolun üzerinde az önce gördüğümüz mikrotübülde adım atan, burası yol, mikrotübül. Bunlar da ayaklar, adım atan ayaklar. Buradaki her bir renk ayrı birer proteini temsil ediyor. Ve bu makina, bu motor ATP denen sanki elektrikli pil gibi olan, pil ile çalışan bir motor haline dönmüş vaziyette. Şimdi hazır yüklenmiş vaziyette bu. Yüklendikten sonra pilden enerjiyi alınca, bakın şimdi ne olacak? Bir anda oradan kopup itme hareketi oluyor. Bakın bir enerji açığı çıkıyor, bir tane fosfat ayrıldı. Ve o enerji bu arada ne oluyor? Bu diğer tarafa bir tane enerjinin yüklenmesini tetiklemiş oluyor. Yani sürekli dönen bir çevrim haline gelmiş oluyor. Diğer adım hazırlanırken bu adım alınan enerjinin etkisiyle ileri doğru savruldu. Gördünüz mü? Şimdi bu enerji bunu sadece buradan koparıp ittiren bir güç haline dönüşüyor. Fakat yapının mükemmelliği tamamıyla, yani şuradaki bacağın, buradaki ayakların her birinin mükemmelliği enerji verildiği an ileri doğru savrulup bir adım atma hareketiymiş gibi bir görünüm sağlıyorlar. Ve bu gideceği yere uzanana kadar, mikrotübülün sonuna gidene kadar veya devam ediyor ve bu enerjiyle bu motor sürekli hareket etmiş oluyor. Şimdi bu ATP nedir? ATP'yi ben şimdi size göstereyim. Bu ekranları hemen kaldıralım. ATP dediğimiz makina, bakın bu. Bu işte biyolojik bir pil. Adenozin trifosfat. ATP'nin vücudumuzda salgılandığı yer ise mitokondriler. Bitkilerde de kloroplast oluyor bu hadise. Bakın bu ATP'nin üretildiği yeri şimdi gösteriyoruz. Tamamen nükleer bir hadise, moleküler bir hadise. Vücudumuzdaki hidrojen iyonlarını, yani suyun içerisindeki bir tane atomu, hidrojen atomunun eksi halini, artı halini kullanarak oradan şu ekranda görmüş olduğumuz ADP'yi, yani ne demek bu? Burada iki tane, bakın üç tane pembe yuvarlak var. Bunların her biri birer fosfat halkası. Bu fosfat halkaları adenozine bağlandığı zaman enerji istiyor. Enerji isteyen bileşikler. Eğer şu üçüncü fosfatı buraya bağlarsa buraya bir enerji yüklenmiş oluyor. İşte bütün iş şu fosfatı buraya bağlayıp bunu enerji yüklü araya getirmek. Yükleyici makinede karşımızda ATP sintaz. Şimdi nerede bu sentez oluyor? Mitokondride, hayvanlarda ve insanda inşallah. Bitkilerde kloroplastta bu işlem oluyordu. Bakın şimdi nasıl yapılıyor? Bunun aynısını görelim. Mitokondri böyle gördüğümüz gibi içerisinde çok katmanlı zar sistemine sahip olan bir hücre organeli. Küçük bir yapı yani. Hücrenin içerisinde küçük bir yapı. Onun da içinde daha da küçük yapılar var. Ve dünyanın en küçük makinesini şimdi göreceğiz. ATP sintazı. Burada çalışma mekanizması şöyle çalışıyor. Yukarıda yüksek oranda, konsantrasyonda hidrojen iyonları var. Aşağıda ise az konsantrasyonda hidrojen iyonları var. Ve burada bakın iki fosfatlı ADP'ler ATP'nin çevresinde bekliyor konumdalar. Ne zamana kadar? ATP sintaz motorunca bunlar üzerine yüklenip ATP olana kadar. Bakın şimdi o nasıl yükleniyor onu izleyelim. Bunun için ne dedik? Yukarıdaki hidrojen iyonlarını kullanacak. Bunun nasıl olduğunu gösteriyoruz. Bakın şimdi burada sanki bir şelale gibi. Yukarıda daha fazla olan iyon nasıl şelalede yukarıda rakımı fazla olan, yüksekliği fazla olan yerden aşağı doğru akma eğilimi varsa, kainatta, tabiatta da yüksek yoğunlukta olan bir çözelti az yoğunlukta olan bir çözeltiye doğru akma eğilimindedir. Bu bir kural. Vücudumuz bu kuralı kullanıyor. Yukarıda yani mitokondrinin zarının dışında daha fazla olan hidrojen iyonu, bu da özel bir çaba gerektiriyor, ayrı bir konu. Daha az olan yöne doğru akma eğiliminde, suyun akması gibi, şelale gibi. ATP sintaz da aynen bir değirmen gibi hidrojen iyonlarındaki enerjiyi, nasıl değirmen suyun akma enerjisini kullanıyorsa, ATP sintaz da hidrojenden akma enerjisini görmüş olduğunuz bir mekanik motor gibi kullanarak adenozin difosfata, iki fosfatlı ADP'ye bir fosfat daha bağlama enerjisini bulup onu bağlıyor. Ve karşımızda bizim ATP artık vücudumuzda kullanılmaya hazır hale getiriliyor. Bu ATP sintaz motorunun nasıl çalıştığını gösteren ve buradaki her bir parça ayrı birer protein. Burada bir araya gelmiş proteinlerin oluştuğu bir kümeyi görüyoruz. Şimdi bu ATP'nin vücudumuzda nelere kullanıldığını ben şimdi size göstereceğim. Bakın şimdi bir tane hemen video seçeyim şuradan. Evet. Burada ne var? Protein sentezi. Bu sadece bir tane örnek. Örnek olsun diye gösteriyorum. Pilin üretilmesiyle sadece sonuç bitmiyor. Pil nerede ne zaman kullanılacağını bilmesi çok ayrı bir hadise maşallah. Bakın burada her şeyle hazır olmuş bir sistem var. ATP'ler bakın burada geliyor, hareket ediyorlar, geliyorlar. Ve RNA polimeraz denen bu enzime enerjilerini verdiler. Bakın birer fosfatı verdiler. Bu da ne oldu? Ona enerji yüklenmesine sebep oldu. Bu bütün doğadaki canlılardaki bir enerji birimi. ATP sintaz. O enerjiyle RNA polimeraz bakın nasıl hızlı bir şekilde bütün DNA'yı kopyaladı.
Yani ben şimdi peki, gözü görmeyen
evet,
atomlardan bahsediyor.
Şimdi bakın geri geldiğimizde zaten proteinlerin hepsinde aynı DHA var ama ATP'de de böyle bir şey söz konusu. Bu da enteresan bir şey. Geri geliyorum ben şu anda. Yani aşamayı göstermek açısından. RNA polimeraz daha uzakta. Mesela ATP şu an burada da var ama bağlanmıyor. Yani hiçbir gözü kulağı olmayan, canlı gibi olmayan molekül, şuursuz moleküller bağlanmıyorlar. Devam ediyoruz. Hala bağlanmıyorlar. RNA polimeraz ne zaman geldi buraya bağlandı? Evet ne gördük? Şu an bir kompleks oluşmak üzere. Hala bağlanmıyorlar. Üzerinde RNA polimerazın diğer faktör proteinler bağlanıp protein sentezini başlatmak üzere geliyorlar. Ve protein sentezini başlatmak için hazır olduğunda, kompleks hazır şu an. Ben hazırım, sinyali var. Ben hazırım, etkisi var. Şimdi geliyor ATP'ler. Bu vücudun bütün reaksiyonlarında bu şekilde cereyan ediyor.
Hazır olan atomlardan bahsediyoruz.
Evet, hazır ama ne zaman nereye gideceği, ne zaman nerede enerjiye ihtiyacı olduğunu bilen moleküller.
Bir şey ve bilen şekilde, atomlar yani.
Evet. Ve bu şekilde bizim canlımız devam ediyor. Hayrettir yani. Mesela günümüzde de piller üretiliyor. Bir pil üretme teknolojisi var değil mi? Hazır bataryalar var böyle. Elektrik üretiyorlar. Şimdi mesela bu bataryalar elektrik üreten tesisler diyelim. Her yerde var. Kullanıyoruz mesela. Bizim bilgisayarımızda da var. Diğer birçok elektrikli alette de var. Ama batarya kendi kendine gidip enerji ihtiyacı olan yere bağlanmıyor. Zamanını ve mekanını tayin edemiyor. Onu bilen akıl, şuur gösteren canlılar bataryayı gerekli olan yere kendileri monte ediyorlar, takıyorlar. Ve o cihazı kullanmaya başlıyor mesela. Kamerayı kullanıyor mesela, bilgisayarı kullanıyor. Birçok cihazı kullanıyor. Ya vücudumuzdaki bu enerji isteyen tüm reaksiyonlarda ATP tam nerede ve ne zaman ihtiyacı olacaksa o an geliyor. Oluşması zaten bir mucize. Mitokondrinde olması bir mucize. Ama enerjiyi ürettikten sonra hazır o paketçiklerin istenilen yerde istenilen anda açılıp, kapsül açılıp içinden enerji açığa çıkıyor ve o da reaksiyonu başlatıyor. Bu çok acayip bir şey. Çünkü yani kontrolsüz enerji değildir. Mesela çok fazla elektrik versen bir cihaza yakarsın. Az versen çalıştıramazsın. Gerekli olan enerji gerekli miktarda hücrenin içerisinde depo olarak var. Mesela elektrik gibi bir şey olsa bu ne olur? Elektrik kaçağı da olabilir. Her an bir arıza da çıkabilir. Her türlü risk var. Kablolar kısa devre yapabilir. Öyle bir şey de olmuyor. Enerji yüklü bu tanecik hazır bekliyor. Kaç tane gerekiyorsa ondan o kadarı enzimin yanına geliyor ve onu çalıştırıyor. Ve o şekilde canlının ihtiyacı olan o reaksiyon gerçekleşmiş oluyor.
Bu her hücrede oluyor değil mi bu?
Bu her hücrede hücrenin içerisindeki hemen hemen her organelde olan bir hadise.
Peki ne kadar sürede bir oluyor?
Yani saniyenin çok küçük fraksiyonlarında olan bir hadise bu.
100 trilyon hücremiz var.
Evet.
100 trilyon hücrenin her birinde teker teker bu işlem oluyor ve insanın bundan haberi yok. Değil mi? Maşallah.
Tabii.
Bu şeye benziyor. Şey. Mesela siz elinizde kumanda tutuyorsunuz. Televizyonun karşısına bir geçiyorsunuz. Elinizde kumandayı alacaksınız. Tam tuşuna basacaksınız. Oradan piller havaya fırlıyor bir anda. Piller gelip böyle kumandanın arkasında bir an olması gereken yere geçiyor. Kapağını kapatıyor. Tam da siz o sırada düğmeye basıyorsunuz. Veyahut da tam televizyonu açacaksınız. Fişi takılı değil. Fiş kendi kendine kalkıyor havadan, olması gereken yere giriyor. Yani normal böyle bir şey olsa insan aklını kaybeder.
Vücudumuzdaki olan şeyler işte ama tam böyle.
Tam böyle, hatta çok daha da kompleks aynı zamanda. Ve aynı şeylerden bahsediyoruz. Yani mesela pil de atom, onlar da atom. Yani onların da şuuru yok. Herhangi bir canlılık alameti yok. Mesela o ATP'leri alın, hücrenin dışarısına çıkartın. Normal şu kumandadan hiçbir farkı yok. Atom yanı yani cansız madde şeklinde. Ama bir bakıyoruz hücrenin içerisinde hiç olmayacak yani ondan beklenmeyen şeyler yapmaya başlıyor. tam zamanında tam yerinde oluyor. Mesela kumandayı aldığınızı farz edelim ama tuşa basmıyorsunuz. Gelmiyor mesela pil. Tam basacağınız zaman oradan pil harekete geçip hemen olması gereken yere geliyor. Yani böyle bir olay olsa normalde insan aklını kaybeder. Yani normal tedavi görmesi gerekir yani. Normal herhangi bir insandan bahsediyoruz tabii. Ama hücre içerisinde aynısı olduğu zaman ha ne var hücre içerisinde oluyor zaten. Normal bir şeymiş gibi karşılanıyor. Halbuki böyle insanın Allah'a tam iman ettirecek konular bunlar.
İnşallah. İnşallah. Bir de sürekli gerekiyor mesela. ATP olmadan canlılık olmuyor ama ATP bir kere kullanılabiliyor. Ya bu ne demek? Sürekli bir devir daim olması lazım demek. Yani elektriğin veya ne diyelim tesisin hiç kapanmaması gerekiyor. Canlılık işte böyle bir şey. Duraksama, durma, hata olduğu zaman canlılık sekteye uğruyor. Evet. Hiçbir insanın kendi vücudunda olan reaksiyonlardan o an haberi bile olmuyor ama sadece insan için biz örnek veriyoruz genelde ama bütün canlılarda bu durum böyle. Her an DNA'dan protein sentezleri yapılıyor. O protein sentezleri için ATP'ler hazır hale getiriliyor. O sırada ATP zaten üretilmiş oluyor, ortamda hazır bulunuyor. Amino asitler hazır bulunuyor, nükleik asitler hazır bulunuyor. Ondan sonra sentez için gerekli bütün ham maddeler hazırken bu sefer uzmanlar geliyor, enzimler. Başlıyor oradaki ham maddeleri alıp işleyip işler hale fonksiyonel cihazlar üretmeye başlıyorlar bu sefer. Bu üretimin her aşaması sürekli devam ediyor ve kontrolden geçiriyor. Eğer kontrol veya devamlılığı sekteye uğrarsa bu sefer canlılık sekteye uğramış ve düşmüş ölmüş oluyor. Evrimin mantığı ne? Sürekli, bak evrimin mantığı canlının yani sanki böyle donup bekleyip yüz milyonlarca yıl gelişebilen bir forma girmesini istiyorlar. Halbuki böyle bir durma duraksama yüz milyonlarca yıl bekleme gibi bir lüksü yok canlının. Canlı her an her saniye Allah'ın kudretine muhtaç şekilde yaratılmıştır. Her an her saniye onu yaratan Rabbinin onu koruması, onu kudretinin altında tutması, onu kontrolünün, gücünün ve ilminin altında tutmasıyla o devam eder yaşamaya.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bir an bile eksik kalsa canlı ölür inşallah. İnşallah. Evet.
Şimdi senin anlattığın bu kompleks sistem karşılaştırdığımızda çok iyi bir fabrikayla karşılaştırmamız lazım değil mi? Çünkü şimdi karşılaştırma yaptığımızda da aslında karşılaştırma biraz adil olmuyor. Çünkü hücrenin veya ATP'nin üretildiği veya o mekanizmaların her an işlediği yerde sayılar çok büyük. Yani 100 trilyon hücrede her insanda, her canlıda farklı farklı ve her an oluyor. Şimdi bu çok, yani bu ulaşılamaz bir rakam. Takip etmeye çalışsan takip edemezsin. Şimdi bunu bir fabrikayla karşılaştırsak, diyelim ki çok iyi bir araba fabrikası olsun. O araba fabrikası her an çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. O makinaları oraya bir insan, bir mühendisler üretip o makine oraya monte ediyorlar değil mi? Montajını yapıyorlar. Oranın fişini, elektriğini bağlıyorlar. Gerekli sigorta sistemlerini yapıyorlar. Fabrikanın gerekli çatı sistemini yapıyorlar. Hani hava durumuna etkilenmesin. Değil mi? Duvarlarını örüyorlar. Güvenlik sistemi oluyor. Herhangi bir başka bir sorunla karşılaşılmasın diye. Bir sürü sistem kullanıyor. Şimdi vücuttaki sisteme baktığımızda vücutta çok daha fazla parça birlikte çalışıyorlar. Ve bunları başlarında kontrol eden aklı başında böyle bir şey yok. Değil mi? Yani görünürde böyle bir şey yok. Onlar kendi ATP ihtiyacı olduğu yerde gidiyor ve orada ihtiyacı olan yerde enerjisini veriyor ve reaksiyonu başlatıyor. Şimdi madem o fabrikaya kuran bir bilim adamı var, bir mühendisler topluluğu var. Peki bizim vücudumuzu değil mi, var eden, her an yaratan, her an inşa eden ve her an bu sistemin devamını sağlayan kim? Değil mi? O fabrikayı gördüğümüzde, içinde o fabrikanın arabayla dolaştığımızda veya yürüdüğümüzde insan vay be diyor, amma büyük fabrika yapmışlar diyor, makinelere, cihazlara bak diyor. Fakat insan hücreye baktığında veya bu hücrenin içindeki ufak bir olaya baktığında işte insanların hücresinde olması gerekiyor, olmazsa olmaz deyip geçebiliyorsun. Deyip geçebiliyor insan. Ama halbuki oradaki fabrikada çok daha kompleks bir yapı var. O fabrika yapan insanlar varsa bizim vücudumuzdaki bu fabrikaları yapan kim? Değil mi? Burada ulaştığımız tek bir sonuç var yani. Tek bir şey var, o da Allah. İnşallah. Allah'ın bir yarattığı inşallah. İnşallah. Bizim vücudumuzu her an yarattı, her insanı yarattı. Farklı farklı modüllerini çalıştıran, farklı farklı işlemlerini yapan İnşallah her an kudreti altında Allah.
Evet, şimdi günümüzdeki fabrikalarla kıyaslayalım. Sürücüdeki akıl almaz boyutta inşallah. Akıl almaz muhteşem boyuttaki reaksiyon silsilesinin ne olduğu konusunda fikir vermesi açısından sadece bir örnek vereceğim inşallah. Şimdi bakın bir videomuz var. Bu videoyla ilgili bir detay vereceğim. Bakın bu klasik daha önce de defaatle göstermiş olduğumuz protein sentez aşamalarını gösteren video. Şimdi bu video aşamasında sadece bir noktaya özellikle dikkat çekeceğim. Bakın şimdi ne oluyor? İlk önce DNA'nın bir kopyası çıkartılıyor. Artık bunu seyircilerimiz ezberlemiştir. Bunun adı mRNA, DNA'nın ilk kopyası. Ve bu mRNA biraz sonra hücrenin nükleusundan, yani DNA'nın bulunduğu bölgeden ayrılarak sitoplazmada, yani ribozomların olduğu yere doğru gidecek. Burada yalnız geçmesi gereken bir kapı var. Bunun adı por, nükleus poru. Onu biraz sonra göreceğiz. Bakın şimdi ayrıldı, seyahate başladı. Burada bazı işlemler yine geçiyor. Bunları kısaca göstermişler. Bakın bunların her biri birer kapı. Şimdi kapının içerisinden tam geçerken durduralım. Burada bakın kapı baktı ilk önce, açıldı ve şimdi geçmeye başladı. Tamam, burada durduralım. Şimdi bakın bu por denen yer 3000-4000 adet 50 tane farklı tip proteinden yapılmış bir kapı. Por kapısı. Bu kapılar o kadar özel ihtisasa sahipler ki biyoloji bilimi açısından efsanevi soru olarak, cevabı olmayan efsanevi bir soru olarak nitelendirilen bir sorunun sahibiler. Bu kapının açılması için gereken bir şifre var. Lizin, lizin, lizin, arginin, lizin isimli 5 tane amino asite sahip olan her protein zinciri bu kapıyı açıp içeri girebiliyorlar. Fakat 3000-4000 adet 50 farklı tipten yapılı bu kapı, şuurlu bir özel geçit gibi geleni tanıyıp şifreyi bilip ona göre açılmasına rağmen bu açılıp kapanma farklı genişlikte oluyor. Fakat her gelen proteinin genişliği neyse tam ona göre oluyor. Ne eksik ne fazla. Fakat bilim adamları şuna cevap veremiyorlar. Lizin, lizin, lizin, arginin, lizin isimli 5 tane amino asit şifresine sahip olan proteinin geldiği zaman kapı o proteinin kalınlığı ne kadarsa ona o kadar açılmasının sorusu yok. Sorusunun cevabı yok. Burası bir efsane deniliyor. Çünkü her ne kadar 3000-4000 tane protein, 50 tane farklı protein görev aldığı kompleks bir mekanizma olsa da bu porun inşasında o proteinin hangi protein olduğunu bilip, çünkü 100.000, kimi bilim adamına göre 200.000 tane farklı protein var. Hangisinin olduğunu bilip onun genişliğini bulup o genişlikte kapıyı açmasının sırrını çözemiyorlar. Bunun adı efsane. Bir diğer boyutu ise bu kapılardan her gün, bakın her gün, her 3 dakikada bir, bu kapılardan her 3 dakikada bir, her hücremizde her 3 dakikada bir, 1 milyon adet sadece histon proteini geçiyor. Histon proteinleri DNA'nın kromozom olurken katlanmasını sağlayan özel protein yapıları. Yani sitoplazmada sentez olup her 3 dakikada bir, 1 milyon tane histon proteini geçmiş oluyor her 3 dakikada bir. Bizim hücremizin nükleusundaki bu por denen kapılardan. Ki bununla beraber sitoplazmada üretilen ve nükleusta DNA'nın tamiri ve kopyalaması gibi işlemlerde görevli olan milyonlarca enzim dakikalar içerisinde sürekli girip çıkış yapmaktadır porların içerisinden. Bu dünyadaki herhangi bir fabrikayla kıyaslanamayacak kadar muazzam bir rakam. Bu kadar yoğun tempoyla çalışan, 100 yıl, 120 yıl yaşayan, trilyonlarca hücrenin aynı anda yaptığı bir işleme sahip olan başka bir fabrika örneği dünyada yok. Fakat her insanın hücresi ve her insanın bedeni bunu yapabiliyor. İşte bunu yapan, söylediğin gibi inşallah, çok açık ki gücü de, bilgisi de, kudreti de sonsuz olan Yüce Allah'tır. Bu i̇nşallah. Allah'ın bize inşallah göstermiş olduğu güzel tecellilerinden bir tanesidir. İnşallah.
Yani şeye benziyor bu dediğin. Mesela böyle raylı, sistemli kapılar oluyor ya. Mesela sağa sola doğru açılabiliyor. Mesela başında gözleri görmeyen birisinin olduğunu düşünelim. Ondan sonra oraya geldiği zaman diyor ki işte birisi geldi, kapıyı aç diyor mesela başındaki birisi. O da kim gelmişse ona göre açıyor. Mesela yaya gelmişse bu kadar açıyor. Birisi söylemiyor ama onu.
Evet.
Yani yaya geldi demiyor. Sadece birisi geldi deniliyor mesela. Yaya gelmişse bu kadar açıyor. Bisiklet gelmişse biraz daha fazla açıyor. Mesela tır gel, gelmişse bu kadar açıyor. Evet. Araba gelmişse biraz daha az açıyor. Ama kimse ona ne geldiğini söylemiyor. Gözleri görmeyen bir insan olduğunu farz edelim. Buna benziyor aynen. Burada böyle bir şey olsa yani o insanın doğaüstü güçleri olduğu düşünülür. Veyahut da birisinin söylediği, ilham ettiği düşünülür değil mi? Evet. Burada da bu anlattığın kapıya tabii, demek ki Allah ilham ediyor.
Der yani. Nereden biliyorsun? Nereden bildin? Kim söyledi der? Kim evet. bunu bildirdi der? Hakikaten bunun cevabını arar insan. Bunun cevabını bulamazsa da rahatsız olur. Evet. İşte bizim vücudumuzda her saniyede binlerce kez olan bu işlemin biz de sahibini soruyoruz inşallah. Onun sahibi her şeyin sahibi inşallah. Yüce Rabbimiz Allah inşallah.
İnşallah. Biraz biyometrikten bahsedelim hocam. Biyometrik hepimizin bildiği gibi teknolojinin yani teknolojik ürün üreten bilim adamlarının doğayı incelemesi.
Taklit etmesi.
Taklit evet. etmesi, inceleyip taklit etmesi ve çözümü doğada bulmaları. Yani örneğin şu an görüntümüzde bir denizaltı var. Değil mi? Denizaltı bir amaç doğrultusunda düşünülüyor. İnsanların suyun altında seyahat edebilmesi, oraları keşfedebilmesi amacıyla denizaltı diye bir araç düşünülüyor. Ama bunu nasıl yapacakları, bilim adamları tabii bir yerde otururken böyle başka bir işle ilgilenirken akıllarına gelmiyor bu. Bunu doğayı inceliyorlar. Doğada incelediklerinde doğayı, doğada bu işlevi yapan canlıları gördüklerinde nasıl yapabileceklerini görmüş oluyorlar. Evet. Bu canlıda yani denizaltının örnek alınıp yapıldığı, örnek olarak bakıldığı ve sonra denizaltının yapıldığı canlıda Nautilus. Nautilus'u biraz anlatmamız gerekirse yapısını. Nautilus'ta 28 adet dalış odacığı var. Soldaki resmimizde daha net gözüküyor. İç yapısı resmedilmiş sol resimde. Ve bu odacıkların 19 santimetre çapında spiral bir organ bu. 28 adet dalış odacığı var. Dikkat ederseniz maşallah. Odacıkların birbirleriyle tam ortalarında kanallar var. Yani birbirleri arasında tam bir bağlantı yok. Ufak kanallar vesilesiyle bir bağlantıları var. 28 adet odacığın. Dolayısıyla Nautilus nasıl hareket ediyor suyun içinde? Şimdi bu kanalları kısmi doldurarak ve boşaltarak su altına daha derin inmesi gerekiyorsa dolduruyor.
Suyla.
Su üzerine suyla dolduruyor. Daha üst suyun üst yüzeyine çıkması gerekiyorsa boşaltıyor suları.
Havayla dolduruyor.
Evet ama şimdi bu kolay bir işlem değil. Hemen anlattık ama nasıl olur boşaltması? Bunu inceliyoruz Nautilus'ta. Nasıl oluyor? Yine dolaşım sistemiyle Nautilus bu odacıklarda su olduğunu düşünelim. Nautilus dolaşım sistemini kullanarak odacıklara gaz sevk ediyor. Bir çeşit bir gaz sevk ediyor. Dolayısıyla bu suyun tekrar o kanallarla beraber atılmasını sağlıyor. Dışarı çıkmasını sağlıyor. Maşallah. Ve bu sistem ne zamandan beri Nautilus'un üstünde var? Ya da ne kadardır Nautilus bu sistemi kullanıyor? İşte bir tane Nautilus fosili ekranımızda. 167 milyon yıl önce ki Nautilus'ta yani ilk yaratılan Nautilus'tan itibaren bu fonksiyonellik var. Tabii ve kusursuz şekilde çalışıyor. Evet. Şimdi evrimciler ne iddia ediyor? Biraz önce yapısını gördük Nautilus'un kanallarını. Bakın tekrar fotoğrafını gösterelim ki fosil arasında hiçbir fark olmadığını izleyicilerimiz daha net görsün. Birebir aynı ikisi.
Altın oran.
167 milyon yıldır altın oranlı bir şekilde tam çalışan bir şekilde aynı Nautilus. Peki evrimciler ne iddia ediyor? İşte bu canlının yavaş yavaş geliştiğini iddia ediyor değil mi? Mesela odacık sayısının güya yavaş yavaş arttığını. İşte o kanalların belki güya. Şimdi düşünelim ama o kanal odacık sayısı farklı olsa ya da odacıkların olduğunu düşünelim. Kanallar da olmuş olsun ama gaz sevk edemiyor olsun. O Nautilus hiçbir şekilde hareket edemeyecek suyun içinde. Dolayısıyla yaşayamayacak. Yani Nautilus'un ilk yaratıldığı anda o kanalların, o odacıkların ve odacıklardaki suyun boşaltılması için gereken gaz sisteminin, dolaşım sisteminin yaratılmış olması gerekiyor.
İnşallah. Tam mükemmel İnşallah. Bir şekilde olması lazım.
Evet. Evet. Bak o odacıkları görebileceğimiz bu da başka bir Nautilus fosili. Bu gerçi biraz daha genç. 113 milyon yıllık. Madagaskar'dan bulunmuş bir fosil.
Bayağı gençmiş.
Seninki de nazaran tabii genç. 113 milyon tabii. Normalde süper yaşlı bir şey olmuş oluyor. O odacıkların nasıl bakın ayrıntısıyla görülebildiğini şu an.
şahit oluyoruz. Bu da yakından iyice çekilmiş fotoğrafı. 113 milyon yıl önce de yine Nautilus'lar o Erdem Hocam'ın bahsetmiş olduğu ayrıntılı sisteme sahipler. Evet. Bir de neye sahipler bu Nautilus'larda? Görsel olarak ne var? Altın oran. Yani şuradaki spirallerin her birisinde tam böyle dikdörtgen çizdiğimizde kısa kenarın uzun kenara oranı uzunun kısa kenara oranı 1.618. Yani
altın dikdörtgen.
Evet, altın dikdörtgen, altın oran inşallah vermiş oluyor.
Allah En'am suresinin 101. ayetinde şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Allah Nautilus'u örnek edinmeksizin yaratmış. Maşallah tüm canlıları, tüm kainatı yarattığı gibi. Ama bilim adamları, değil mi? Hani birçok bilim adamı bir araya geliyor. Aklı şuuru olan insanlar. Ama bir ürün geliştirmeleri gerektiğinde işte doğaya bakmadan, doğaya bakıp oradaki bir canlıyı taklit etmeden onu geliştiremiyorlar.
Evet.
Mutlaka bir canlıyı taklit etmeleri gerekiyor.
Sonra da diyorlar ki tesadüfen oluşmuştur diyorlar. Bir de utanmadan tesadüfen olan oluşan şey diye düşündükleri canlılardan örnek almaya kalkıyorlar. Yani tam felaket bu durum. Yani eğer tesadüfen olduğunu düşünüyorsan, yani nasıl kendine yediriyorsun da onu örnek almaya kalkıyorsun? Yani tesadüften daha akılsız bir duruma düşmüş oluyorsun. Evet. Belli ki Allah'ın sanatı var ve sen onu örnek alıyorsun. Bunu kabul etmen lazım. Şimdi yine enteresan bir su canlısı göstereyim ben de. Bir karides türü var. By snapping its claws, it can not only make a communication system, but something far deadlier. Bu tabanca karidesi diye geçiyor. Bunun kendisine ait doğal bir ısı tabancası var. Ses tabancası daha doğrusu. Yine farklı bir karides türünü bu şekilde avlıyor. Bakın şimdi gerçekten bildiğimiz silah gibi. Göreceğiz şimdi. Şu an
silah kuruyor. Horoz çekiyor.
Ve karidesi öldürdü.
Sanki orada.
Yakın çekim bakıyorlar nasıl oluyor bu işte. Çıkardığı yoğun sesle yüksek bir ısı elde ediyor.
Burada bu diyor yüksek... ki bu ısı güneşin yüzeyindeki ısıya ulaşıyor diyor. Bu sıcaklık.
Evet, hatta onu geçiyor. Bakın. Güneşin ısısı 6000 derece. Burada bu canlının o kıskacını kısarak çıkardığı sesten ortaya çıkan ısı enerjisi 10.000 derece. Suyun altında 10.000 derecelik ve sadece kıskacı birbirine hızlı bir şekilde çarptırarak ısı üretiyor bu canlı. Ve yani mesela herhangi bir canlının yanında yaptığı zaman 10.000 derecede zaten canlı anında ölüyor. Ama bu ısı anında kayboluyor tabii, anlık bir şey. Çünkü anlık ihtiyacı var buna. Zaten suyun altında böyle ısıyı sürekli tutması mümkün değil. Burada yine mükemmel bir olaya şahit oluyoruz. Aynen bu şekilde yine ses bombaları ürettiler mesela. Sesten ısı elde etme yöntemlerini araştırıyorlar yine bu canlıyı inceleyerek. Yani bilim adamlarına bakıyoruz, sürekli canlılardan akıl almaya kalkıyorlar. Sonra da işte tesadüfen olmuştur diyorlar. Çok komik bir mantık gerçekten şu an.
Evet. Bu canlının bu teknolojiyi bilmesi mümkün değil. Yani o suyun altında bir kere karşı tarafı öldürecek bir ısı üretmesini bilmesi gerekiyor. Değil mi? O ısı derecesini bilmesi gerekiyor. O ısıyı nasıl oluşturabileceğini bilmesi gerekiyor.
Evet.
Bunlar mümkün değil yani ve bunu canlı ilk doğduğu andan itibaren bu özelliğiyle avlanmaya başlıyor. Evet. Besin bulmaya başlıyor. Yani bu sonradan deneme yaparak, sonradan tekrar deneyerek kazandığı ya da keşfettiği bir özellik değil.
Bir de şakası yok. Güneşin üzerindeki ısıdan bahsediyoruz yani. O silah kendisine doğru olsa, bir hata olsa kolu parçalanır, kopar, oradaki ortam müthiş zarar görür yani.
Tabii kendisi zarar görür.
O kadar yüksek kapasiteye sahip bir silah, hatalar eseri olarak ortaya çıkmış olmasını düşünmek çok büyük akılsızlık ve vicdansızlık örneğidir. Bu kadar yüksek bir teknoloji, bu kadar büyük bir güç eğer varsa o silahta, o hatasız ve mükemmel şekilde işliyorsa o zaman bu bilgisi bizim bilgimizden bir kere yüksek. Bizim bilgimizden yüksek. Kudreti bizim yani insanın kıyasla acizliklerinden münezzeh, Allah tarafından bir anda yaratılmış olması gerekmektedir. Bu en uygun, yani bu uygunu budur, doğrusu budur inşallah.
İnşallah. inşallah.
Bir de yani o karidesin işi gücü yok yani, böyle acayip tehlikeli bir avlanma yöntemi niye geliştirsin ki? Yani diyorlar ya evrimciler kendisi geliştirdi diyorlar. Yani normal diğer hayvanlar nasıl avlanıyorsa öyle avlanır yani, eğer öyle bir şey geliştirme yeteneği olsa. Hayır ben işte farklı olacağım, ben işte 10 bin dereceye yakın ısı elde edecek bir ses çıkartıp öyle avlayacağım. İşte ya kendin ölürsen olsun, ben bu riske giriyorum falan gibi bir mantık bir hayvanda olamaz. Belli ki Allah farklı farklı canlılarda bize sanatını gösteriyor. Burada da aynı şeyi görüyoruz.
Evet Allah yani o canlı gösteriyor. Anlamamız gerekiyor ki zaten o canlı bir şey yapamaz. Yani zaten onu anlaması gerekiyor. İnsan zaten bunu anlar. Bu yengeç bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Yani bir şey icat edebilir mi? Teknik bir şey. Herhangi bir veriyi biliyor mu yani? Rakam biliyor mu? Mesela çarpma bölme işlemini biliyor mu? Bilmiyor. Ya o icat edemez onu. O onu öğrenemez. Anlatamaz başka kendinden arkadaşlarına. İfade edemez kendisini. Bak benim burada silahım var. Ses sıkıştığından dolayı güneşin enerjisine ulaşıyor gibi bir açıklama da yapamaz. Ya bunu onun yapmadığı belli. Ona yaptırıldığı, onun sadece gölge varlık olduğu, esas varlığın Allah olduğu, orada Allah bize o şekilde tecelli ettiğini bize gösteriyor inşallah. Biz bu videodan, yani değil mi, tabiri caizse bu görüntüden inşallah onu anlıyoruz. Mantıklı, aklı başına objektif bakan her insanın da böyle anlaması lazım.
Evet, inşallah. Şimdi. Video daha gösterelim. Yine muhteşem bir teknoloji. Frogfish diye bir balık. Bakın şimdi.
Çok güzel.
Yani sadece balığa baktığını ve sonra da balığı ağzında olduğunu gördük. Ve yüksek işte teknolojik kameralarla incelendiğinde bu nasıl oluyor diye yavaşlatılıyor ve yavaş şekilde balık daha yani ne olduğunu daha anlamıyor. Diğer balığın midesinde buluyor kendini bir an içerisinde.
Vakum gibi çekiyor değil mi? Bir de suyun altında böyle bir şey çok acayip yani evet. Değil mi?
Normal. Suyu da çekiyor.
Evet havada dışarıda karada bu kadar hızlı hareketi zaten zor yaparsın.
Yani normal balığın kurtulması neredeyse mümkün değil yani, bu balığın yanından geçiyorsa eğer onun yani öğle yemeği olması kesin yani öyle gözüküyor.
En hızlı balık olarak biliniyormuş.
Muhteşem bir balık ve muhteşem bir teknoloji görüyoruz burada. Yani bu kadar hıza ulaşabilen bir kas teknolojisi, hepsi birbiriyle uyum içinde çalışıyor ve bir anda çalışması gerekiyor ve bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Yine bize Allah'ın varlığını görüyor, gösteriyor ama tesadüfün kesinlikle olamayacağını gösteriyor.
Evet inşallah. Şimdi bilim adamları bunu buluyor. Bilim adamları böyle diyor inşallah. Allah'ın varlığını anlatıyor değil mi bilim adamları? Bakın evrimciler ne anlatıyor? Şimdi onu izleyelim. Darwinistler ne iddia etmişlerdi? Ne oldu? Bakın ne dediler? Lucy yalanına insanın en eski maymun atalarından biri olduğunu iddia etmişlerdi. Lucy isimli bir Australopithecus maymununa ait olan fosili tuttular insan atası olarak iddia ettiler. Ne oldu peki? Bakıyoruz. Canlının fosili üzerinde yapılan inceleme neticesinde yürüyüşü dahil bütün özelliklerin şempanzelere özgü olduğu ve Lucy'nin bir şempanze olduğu kesin olarak anlaşıldı. Ne iddia ettiler? İnsanın atası dediler. Değişti insan böyleydi dediler. Değişip insan oldu dediler. Halbuki baktık hiçbir alakası yok insanla. Bildiğimiz şempanze. Ernst Haeckel dedi ki 1900'lü yılların başında Haeckel'ın çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişim evrelerinde kurbağadan insanın cenine sözde bir evrim geçirdiğini, türler arasında da bu tür evrimleşmelerin yaşanmakta olduğunu iddia ettiler. Buna da rekapitülasyon adını verdi ve dedi ki bütün canlılar nasıl olsa sudan gelmiştir gibi bir hezeyanda bulundu ve kendisi hayali çizimlerde bulundu. Deniz canlılarının embriyolarını sahte olarak çizip günümüzdeki embriyoloji bilimiyle ortaya çıkmış normal ve o zaman da bilinen çizimlerle yer değiştirip işte bu sahte çizimleri yaptı. Fakat daha sonra Haeckel'ın embriyo çizimlerinin sahte olduğu anlaşıldı. Haeckel'ın embriyo çizimlerinin sahte olduğunun anlaşılmasından sonra farklı canlıların embriyo kesimlerini kullanarak kasıtlı olarak insan embriyosu gibi göstermeye çalıştığı anlaşıldı. Haeckel ise bu sahtekarlığının yaptığı aldatmacının, yalanın, hayalin, hayali çizimlerinin
sonucunda bakın itiraf olarak ne söylüyor. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Değil mi? Yani yanlış edepsizlik yapmış bak. Bunu da yüzüne vuruyorlar. Ne olması gerekir? Utanması gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce evrimci.
Yani yüzlerce sahtekar evrimci evet, var diyor.
Birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında 2-4'e basabilir misiniz? Evet. Okumamamız mı gerekiyor?
Kendi ekranından oku istiyorsan.
Evet, öyle yapalım. Çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, çok az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Yani tamam ben üçkağıtçıyım, insanları aldattım. Ben normal bilimle alakası olmayan bir şey yaptım, ortaya yaptım. Ama zaten bütün evrimciler böyle yapıyor, diyor. Bunda da avunduğunu söylüyor. Evet, kendisi itiraf ediyor. Bakalım başka neler söylemişler. 50 milyon yıl önce 4 tırnaklı tilki büyüklüğündeki bir canlıdan bugünkü atın olduğunu iddia ettiler. Ve bunun için soyu tükenmiş ve birbirleri ile hiçbir tür bağlantısı olmayan canlıları kendilerine göre gitgide boyları büyüyen fakat tırnak sayıları azalan bir canlı sıralaması yapıp at serileri oluşturmaya çalıştılar. Şekilde gördüğümüz gibi. Yani farklı zamanlarda hatta aynı zamanda da yaşamış farklı canlıları sözde birbiriyle ilişkisi var diyerek atası olarak ithaf ediyorlar ve yan yana koyuyorlar. Yaptıkları iş bu. Bu bundan evrimleşti diyorlar. Halbuki hepsi aynı çağda yaşamış. Aynı anda yaşadığının fosilleri var beraber yaşadıkları.
Hatta bazıları sonra yaşamış olmasına rağmen uymuyor diyorlar. Yani biz bunu hani sonra yaşadığı belli diyorlar ama biz bunu yine de en başa koyalım diyorlar. En küçüğü bu çünkü diyorlar.
Evet. İşte öyle yani başa koyma, ortaya koyma, geri çıkartma sonucunda ne oldu? Yeni bulunan fosiller nedeniyle at serisi defalarca değiştirildi. Yani iddia bir şey ediyorlar ortaya. Bu bunun evrimleşti diyorlar. Sonra yok pardon diyor. Ondan değil öbürü ondan evrimleşti. Tam o evrimleşirken öbürü geldiğince o korktu kaçtı falan. Böyle artık sürekli saçma senaryolar yazarak at serisi değiştirildi. Sonunda farklı tarihlere ait farklı tırnak sayılarında farklı canlıların oluşturduğu at serisinin bir sahtekarlık ürünü olduğu ortaya çıktı. 47 milyon yıllık at kafatasının bulunması da sahtekarlığı iyice ortaya çıkartmış oldu. Bakın devam edelim. Bu evrimcilerin son 150 yıldır ortaya attıkları, bilim adına ortaya koydukları her şeyin aslında bir sahtekarlık olduğunu şimdi bir bir artık ortaya çıkıyor. Mesela Archaeopteryx en büyük yalanlardan birisidir. Dediler ki Archaeopteryx hakkında bu fosilin pençelerinde tırnakları ve ağzında dişleri olduğu için dinozorlardan kuşlara ara form olduğunu iddia etmişlerdi. Yani dinozor ne olmuş? Kuş olmuş. O kalın pullar, zırhlar gitmiş. Onun yerine tam simetrik, mikroskobik boyutta tam aerodinamik tüylerin yer aldığını ve bütün fizyolojisinin değişik tamamen farklı bir canlı kuş olduğunu iddia ettiler. Ne oldu onu da söyleyelim. Science dergisinin ve pek çok Darwinist'in itiraf etmiş olduğu gibi canlının mükemmel uçma yeteneğine sahip olan bir kuş olduğu ortaya çıktı. Archaeopteryx ile aynı dönemde yaşamış mükemmel kuşların fosilleri ortaya çıktı. Leonigonis ve Confucianus isimli kuşlar Archaeopteryx ile aynı dönemde yaşamış mükemmel kuşlardır. Archaeopteryx gibi mesela pençesi de yok kimisinin ama uçuyor havada tam aerodinamiğe sahip tam bir kuş fizyolojisine sahip canlı inşallah.
Aynı dönemde yaşadıklarına göre nasıl birbirine atalı olabilirler? Değil mi? Olamazlar.
Olamazlar o dönemde yani ara geçiş fosili bir tarafa zaten tam ve eksiksiz bir kuş oldu ortaya çıktı. Yani öyle geçiş dönemi diye atlettikleri bir dönem değil zaten havada canlı yani evet. uçuyor yani. Çünkü o şekilde yaratılmış. Çünkü var olduğu an Allah onu o şekliyle yaratmış. Öyle bir değişim, öyle bir evrim süreci gibi hayali safsatalar hiçbir zaman olmamış. Bizim anladığımız konu buradan bu inşallah.
Evet. Buyur zaten son dönemde şey de demeye başladılar hani böyle ara geçiş formu dediğiniz şey hani yarım özellik taşıyan bir canlı değil de demeye başladılar. Bu da daha da saçma bir iddia. 1900'lerin ortalarında Incredible Monsters diye bir kitap yazılmıştı. Sıçramalı mutasyonu anlatıyordu. İşte sürüngen yumurtasından kuş çıktı gibi bir anlatım yapıyorlardı. Sıçramalı mutasyon. Herhalde biraz daha ona çekmeye çalışıyorlar. Çok daha saçma yani. İkisi de gerçi saçma. Hani aynı şeyden değil mi? Yumurtasından mesela başka bir canlı birden nasıl çıkabilir?
Zaten tabii hayal gücünün sınırı olmadığı evet. için. Yani bilime savaş açtığı zaman zaten birisi hani sonu yok. Ya adam aklına gelen her şeyi söyleyebilir evrimi insanlara kabullendirmek evet. için. Mesela ara geçiş formu arıyorlar, bulamıyorlar. Ha demek ki ara geçiş formu yoksa diyor. Yani bir sürüngeni bir kuşa dönüştüren ara geçiş formu yoksa diyor. O zaman diyor ilk kuş sürüngen yumurtasından çıkmıştır diyor. Yani bilime savaş açtığı zaman yani insanın aklına gelemeyecek hiçbir şey yoktur. Yani attıkça atıyorlar yani normal sürüngen nerede, kuş nerede birbiriyle hiç alakası olmayan iki canlı. Zaten yani bayağı güldüren bir şey oluyor bu gerçekten. Yani ara geçiş formu olması zaten DNA açısından mümkün değil. Yani DNA böyle bir şey izin vermiyor. Yani DNA'ya soruyoruz biz bir tür başka bir türe dönüşebilir mi diyoruz. Mümkün değil diyor. Böyle bir şey izin vermiyorum diyor. İnşallah.
Yani bulamadıklarında zaten hayal çizimlere başvuruyorlar.
Evet. Yani, Darwin ne diyor? Darwin'in hemen dediğini bir okuyalım konusu gelmişken. Türlerin kökeninde sayfa 185'te şöyle söylüyor Darwin. Charles Darwin. Türler başka türlerden belli belirsiz aşamalardan geçerek türediyse.
Evrimleştiyse. Yani evrim varsa.
Evet. Yani. Eğer benim dediğim gibi olduysa diyor. Neden her yerde sayısız ara geçiş formlarına rastlamıyoruz? Bugün gördüğümüz türler yerine doğada neden biçimlerin karma karışıklığı ile karşılaşmıyoruz? Bakın Darwin zaman yani teorisini ortaya atıyor ama aynı zamanda şu soruyu soruyor. Eğer benim dediğim doğruysa diyor, biz doğaya baktığımızda neden böyle yarım canlı, sakat canlı, değil mi? Bu tarz türler göremiyoruz diyor.
Darwin'den daha iyi biliyorlar bizim evrimciler. Evrim.
Evet, niye göremiyor? Çünkü öyle bir canlı türü yok. Yarım bir evet. canlı yok. Evet. Darwin'den bu zamana kadar kaç yıl geçti değil mi? Teorisini ortaya attığından beri. 100 yılı aştı. Yine öyle bir canlı göremedik biz baktığımızda kayıtlara. Evet. Ve çok daha fazla fosil çıktı.
350 milyon daha.
300 milyona yakın fosil çıktı. Evet. Yine hiçbirinde biz yarım canlı görmüyoruz. Biraz işlevi biraz gelmiş. Biraz gelmek üzere olan, yarım akciğeri, yarım gözü olan evrimcilerin iddia ettiği gibi bir canlı görmüyoruz. Demek ki böyle bir aşama gerçekleşmemiş. Böyle bir onların iddia ettiği gibi bir hikaye hiç olmamış.
İşin komik tarafı yani acaba bu iddiaları ne zaman kadar devam ettirecekler? Çünkü ara fosil yoksa yoktur değil mi? Daha nereye kadar iddia edecekler? Daha nereye kadar ikna etmeye çalışacaklar insanları?
Her türlü gelişmede yeni bir şekilde adapte etmeye çalışıyorlar. Yani mesela hocamız ara geçiş fosili olmadığını gösterdi. Nasıl gösterdi? Bir tane ara geçiş formu getirene 10 trilyon vereceğim dedi hocamız eski parayla. Şimdi herkes anladı demek ki ara geçiş formu yok diye. Sonra bir baktık bir anda tanımı değiştirmeye çalıştılar. Erdoğan hocam biraz önce söylediği gibi. Ha ara geçiş formu o sizin zannettiğiniz gibi değil işte. Yarı o canlı, yarı o canlı değil. Seneler, 150 senedir kitaplarınızda aynı şeyi yazıyorsunuz. Bütün çizimleri var, her şeyi var. Yarı sürüngen, yarı kuş, yarı sürüngen, yarı memeli şeklinde. Bir anda o böyle bir canlı olmadığı ortaya çıkınca ha siz yanlış anladınız. Yani o tarz şeyler mitolojide olur. Mesela işte yarı insan, yarı at gibi. Onları mitolojide arayın demeye başladılar. Öyle bir şey yok. Hikaye anlatmasınlar bize. 150 senedir zaten aynı şeyi yazıyorsunuz. Yani kitaplarınızda çizimlerinizle de belli, anlatımlarınız da belli. Zaten Darwin kendisi söylüyor. Böyle bir canlı yok diyor. Ama umarım ileride bulunur diyor. Bulunmadığına göre evrim diye bir şey yok.
Çok sıkışırsa ben ara geçiş fosiliyim diyor. Mesela. Öyle videolar, öyle vakalar da var. Evet.
Süremizin sonuna geldik hocam. Hocamız Sayın Adnan Oktay saat 22'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.